İnsan Halleri.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, 2016 yılının yeni programlarından birine başlıyoruz bugün. Adı Sinyal Müziğimizde de duyduğunuz gibi İnsan Halleri. Duygu ve düşünce dünyamıza dair bir program bu. Yaşamımız boyunca içinde bulunabileceğimiz olumlu, olumsuz bütün halleri konuşacağız. Mutluluk, başarı, yas, hüzün, öfke, hoşgörü, güven, kaygı, sadakat, sabır, bencillik, sağduyu, sevgi, kıskançlık, merhamet gibi. Yaratıcılık, iletişim, doğru düşünmek, çatışma çözümleri, yaşam doyumu, kendine yardım, ben merkezcilik, ergenlik, yaşlılık gibi farklı yaş dönemlerinin özellikleri, göç psikolojisi başlıklarını ele alacağız, elbette sizin katılımınızla. İnsan hallerini birlikte konuşalım, sorgulayalım, anlamaya çalışalım. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz insanhalleri@trt.net.tr. İnsan hallerini Kadriye Şenel hazırlıyor. Bugün sesimizi sizlere ana kumanda masasında Recep Özdem ulaştırıyor. Ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Efendim sizlerle beraberiz. İlk programımızda insan üzerine konuşalım istedik. İnsan nedir, kimdir, nasıl bir canlıdır, diğer canlılardan farkı nedir? Bunları konuşacağız. İnsana özgü halleri konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Programımızın ilk programımızda Profesör Doktor Yıldırım Beyatlı Doğan bizlerle beraber, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Ruh Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Hayırlı olsun.
Çok teşekkür ediyoruz.
Başarılar dilerim.
Evet, ilk programımızda insan üzerine konuşacağız. Evet. İnsan olmak deriz, insan olamadı deriz, insanlık öldü deriz. Ama bu kavram üzerine belki de yeterince düşünmüyoruz. İnsan olmak nedir? Homo sapiens diyoruz. Ondan önceki türlerden farkı nedir? İnsan olmak nedir? Ne tanımlar insan olmayı?
Aslında siz programa girerken öyle güzel şeyler söylediniz ki insanı ait olduğu büyük canlılar kümesinden, bitkiler de, hayvanlar da dahil olmak üzere öyle dersek, canlılar kümesinden ayıran ve evrimin en üst basamağında yer almasına yol açan varlığının kutsanması diyeyim, insan hali olarak neden olan tek şey sizin başlangıçta söylediğinizdi. Yani zihninin taşıdığını bilmesi, bunun ayrımında olması, bu ayrıma göre de davranmasıdır. Homo sapiens dediğiniz zaten varlığını bilen insan demektir. Yani yaşadığını bilen, yaşıyor olduğunu bilen, yaşıyor olmakla birlikte günün birinde bu yaşamın bir biçimde sonlanabileceği gözlemini de yapmış, benzerlerinden doğru edindiği gözlemle kendini yaşam süresi içinde değişmez hale getirdiği bir son olarak tarif etmiş. Bunlar çok önemli. Çünkü başka canlıların böyle bir özelliği yok. Ve şöyle bir tanımlama yapmış. Varlığa gelişi, onları sonradan ele alıyor. Varlığa gelişi aynı zamanda varlıktan çıkışıyla eş anlamlı bir tanım olarak yerleşmiş onun başlangıcında. Daha mağara duvarlarında resimler yaparken, daha mağaranın dışından dünyayı seyrederken. İnsan böyle. Daha sonra bu onu nasıl olur da farklı kılar diye düşündüğünde bir de bakıyor ki böyle yapabilen bir tek kendisi. Başka hiç kimse değil. Bu farklılığı onun duymasındaki, anlamasındaki farklılığı ve en önemli şey, bebekleri düşünün. İlk yaptıkları şeylerden bir tanesi kendi ellerini tutarlar ve seyrederler. Büyük bir merakla seyrederler. Bize hoş, canlı ve komik gelebilir. Ama bu insanın doğasında olan bir şeydir. Milyonlarca yıl önce ilk insanın yaptığı gibi. O da elini, ayağını, bedenini tutup incelemiş. Onun sonra ne işe yaradığını anlamış. Bütün bu işlevsellik bu, onu farklı hale getirirken aynı zamanda da güçlüyormuş. Şimdi bir farklılık sizde bir güçlülük yol açıyorsa, güçlülüğe yol açıyorsa o gücün sürekliliğini istersiniz. O da istemiş haklı olarak. Ve bu gücün sürekliliğini isterken daha çok farkında olmak gerektiğini de duyumsamış. Hı hı. Daha çok farkında olurken bir de bakmış ki etrafta gözlemlediği canlılar içinde farkındalık düzeyi en yüksek olan o. Farkındalığı ona silah yapmasını öğretmiş. Farkındalığı ona su içmeyi ve su aramadan su içmeyi, dolayısıyla suyu depolamayı. Farkındalığı ona etrafında beslenebileceği pek çok şeyin olduğunu ve belki de gözlemlediği diğer canlılarla kıyaslandığında çok daha az bir emekle, çok daha az bir çabayla kendini çok daha iyi besleyebileceğini.
Doğayı hükmedebilmiş insanlar. Belli bir aşamaya kadar belki.
Doğaya hükmetme iddiasında olamaz. Çünkü doğadaki en ufak bir değişiklikte kendini koruyabilmek için bir yere saklanma gereğini görmüş. Bu çok önemli. Çünkü doğayla yarışırsa başına gelebileceklerin neler olabileceği konusunda bir diğer farkında oluştuk.
Belli bir aşamaya kadar belki diyebiliriz. Ne evet. dersiniz?
Yok pek öyle düşünmüyorum.
Öyle düşünmüyorsunuz.
Hayır düşünmüyorum. Evet. Çünkü şey, ellememesi gereken unsur doğa. O bizim modern çağın iddiası. Özellikle sanayileşme döneminden sonra.
Sonuçlarına da
katlanıyoruz. Üçüncü bin yılda bile biz hala dere yataklarına ev yaparak doğaya hükmettiğimizi zannediyoruz. Ama su yolunu bulur tabiri çok doğru. Selden bir sürü ev ve can kaybediyoruz. Ve biz üçüncü bin yılda iklimleri değiştirerek, mesela çok ünlü Vietnam Savaşı'nda bugün biliyoruz ki o dönemde ilgili savaş taraflarından bir tanesinin elindeki yüksek teknolojiyle iyonosfer yani serbest elektronların dolaştığı dünya katmanına müdahaleyle o bölgede 5 yıl boyunca halkın güneş görmemesini sağlayabilmiştir. Bu doğaya müdahaledir ama orada hala güneş var. Dolayısıyla 3000 yıl öncesiyle baktığımızda, 5000 yıl, 10.000 yıl öncesiyle baktığımızda eğer akılsa ki insan aklın daha sonradan ayrımına varmıştır. Doğayla baş etmemek gerektiğini, cebelleşmemek gerektiğini onlar erkenden öğrenmişler. Öyle diyelim. Hükmetme diye bir şey yok.
Zaten doğru ama, bir gerçekten doğru bir tanım. Şunu ben de fark ettim. Gitgide biz de bu sanayi devriminden sonra alıştığımız düzenden kurtulup sıyrılıp farklı bir düzene doğru gidiyoruz. Daha organik beslenmeye çalışıyoruz. Ayağımız toprağa bassın istiyoruz. Aslında doğayla bütünleşik olduğumuz sürece mutlu olabileceğimizi bizler de belki görmeye başladık yavaş yavaş.
Bilmiyorum. Tabii bu doğal besinler tüketerek veyahut organik bilmem neler yiyerek olmuyor. Çünkü bunu görmüş olsaydık herhalde beton bloklar yapmazdık diye düşünüyorum. Fakat çok hoş bir şey söylediniz. Ben ona katılıyorum. Doğru bir tespit. Serbest çağrışım halinde konuştuğumuz için ki öylesi dahi aklıma birden o geldi. Ben doğaya hükmedemem. Ama doğadan gayrısını edebilirim. Ben doğaya hükmedemem. Doğaya hükmedemem derken tanımı ne? Gökyüzüne hükmedemez. Yağmura hükmedemiyor. Fırtınaya hükmedemiyor. Karanlığa hükmedemiyor. Güneşe hükmedemiyor. Sıcağa hükmedemiyor. Soğuğa hükmedemiyor. Ama bir hayvanı öldürebiliyor. Yiyebiliyor. Böyle böyle farkındalığın onda bir güç yarattığını anlıyor ve birden başka anladığı bir şey daha var. Farkındalık dediğini. O zaman zihninin ayrımına varıyor. Farkındalık şu. O gözlerini kapattığı zaman bile, görmediği zamanda bile üzerine çıktığı ağacı görselleştirebiliyor zihninde. Üzerine çıktığı ağaçta hareket edebildiğini görselleştirebiliyor. Bu büyük bir zenginlik. Ha, bende öyle bir özellik var ki ben beş duyumun dışında yani görmemin, tatmamın, dokunmamın, duymamın dışında ben gözlerimi kapattığım zaman da hayatı var edebiliyorum. Bu özellik bir süre sonra herkesin ortaklaşa duyduğu sesin onun tarafından daha farklı çıkarılabileceği ayrımına işaret ediyor. Dil gelişiyor ondan sonra. Dil gelişiyor da dili kullanan bir sürü hayvan var. Muhabbet kuşları var, hı-hı, balinalar var, yunuslar var. Hatta kimileri konuştuklarını bile söylüyor. Konuşma demeyelim ama çünkü konuşma...
Haberleşme sistemi belki.
Aynen doğru. Haberleşme, hı-hı, iletişim kurma diyelim. Çünkü konuşmada kodlar vardır. Hı-hı. Sürekliliği olan kodlar vardır. Belki onu da çok sınırlı kullanıyorlardır. Başka bir şey var. Onlarda olmayan, bende olan bir şey var. Anlam. Ben anlamı var ediyorum. Anlamı var ettiğim zaman, var ettiğim anlamlar benim farklı davranmama, farklı tutum almama, farklı duyumsamama yol açıyor. Böyle gelişiyor insan. Ağacı, toplayıcı derken neyi fark ediyor? Ufacık bir toprak parçasını çeviriyor. Burası benim diyor. Anlam, mülkiyet. Hı hı. Değişmeyen avcılık, toplayıcılık. Yani özünde saldırganlık. Neden saldırganlık? Eğer saldırmazsam ben şey yaparım. Siz söyleyin. Yok olurum. Böyle gidiyor. Mülkiyet yaşantısından sonra abi bakıyor ki bu kadar yetmez. Daha büyüğü. Başkaları da aynı şeyi söyleyince birdenbire aynı şeyi söyleyen başkalarıyla sesli de seçmese de bir arada olduğuna göre Rousseau'nun söylediği, yazdığı şey toplumsal sözleşme. Kısaca şu. Ya benim içimden ona bir şey yapmak geliyor. Saldırmak. Ama aynı şekilde onun da içinden bana bir şey yapmak geliyor. Bu da benim yokluğum. Nasıl çıkabilir bu işin içinden? Şöyle çıkabilir. Ben bir üçüncüye giderim. Derim ki sen bizim aramızda öyle bir kurallama yap ki ben sahip olduklarıma sahip olmaya devam edeyim. O da devam etsin ama birbirimize zararımız, hı hı, dokunmasın. O zaman yasalar şunla değerler çıkmış ortaya. İnsan gelişimini söylüyorum. Kahvehane sohbetiyle. Ve toplum oluşuyor. Ve toplum denilen mucizevi yapının oluşumunda şeydir, insanın zihninin ayrımına varması, zihnin anlam üretmesi, bir arada yaşamanın keşfedilen ilk anlamlardan bir tanesi olması, ardından toplumsallaşmaya, topluma ulaşmak. Neyse bu böyle devam eder gider. Ama eş zamanlı başka bir süreç var. Madem ki doğa var, ağaç, çiçek, bitki, hayvan, bir dolu. Biz buna evrim diyoruz. Darwin söylemiş bunu ama Darwin'den çok önce insanlar bunu görmüş. Çünkü bilimdeki dönüşme, gelişme eğer insan yaşamının bu olağanüstü tarihselliği ve bu tarihselliğin aynen suyun hafızasında olduğu gibi bir insandan diğerine aktarılmamış olsaydı bu keşifler olmazdı. Dolayısıyla evrim zaten vardı. Toplumsallaşmayla beraber biz hep evrimleşmeden bahsederiz de insan arasında toplumsallaşmanın bu denli ilerlemesini neye göre adlandırmalıyız? Kültür. Demek ki evrimin kullanıldığı her yerde kültür de kullanılmalı. Dönelim insana. İnsan hem doğanın bir parçası olarak evrimleşme süreci içinde var olmayı bilebilmiş hem de oluşturduğu toplumla kültürleşme sürecinde var olabilmiş,
evet, bir yaratıktır. Evet, kolektif bir bilinç de var aynı zamanda. Toplumun da bir bilinci var diyebilir miyiz?
Şimdi insan varoluşunun evrimleşme ve kültürleşme dediğimiz iki ana akışının onun varlığını tarif eden iki en önemli şey olduğunu kabul ettikten sonra elbette neden olmasın? Çünkü söylediğiniz şey neydi?
Kolektif bilinç, kolektif, toplumun yani ortak da bilinç, evrimleşmesi.
Ortak bilincin adı, işte zaten toplumun evrimleşmesi derken doğal bilimlerindeki veya doğadaki evrimleşmeyi biz eş zamanlı olarak toplumdaki değişmeye yansıtıyoruz. Ve tarihsellik bakışında toplumdaki değişmeye kültür derken doğadakine de evrim diyoruz. Ama toplumdaki, doğadaki evrimin dışında değil. Hı hı. Dolayısıyla insan öyle bir canlı ki başka hiçbir canlıda olmayan özelliği nedeniyle hem evrimin bir parçası hem de evrime koşut kültürleşme dediğimiz büyük akışın yaratıcısı ve parçası.
Evet, burada
bitirdik. Yani evet. 10 bin yıldır bitirdik.
Evet, aslında tarih de biraz değişiyor diyebiliriz. Tarihi algılayışımız da değişiyor. Son zamanlarda bir kazı yapıldı. Urfa'da Göbekli Tepe kazısından sonra aslında tarihin de biraz değişebildiği, bizim sandığımız taş devrinin biraz daha farklı olabileceğini öğrendik belki orada. Keşfetmek bitmiyor. Biz burada bir virgül koyalım. Ardından yine devam edecek sohbetimiz.
Memleketime çoktan bahar gelmişti. Başakları şimdiden göğermişti. Dağlarını gelincik basmıştı. Yer gök ve yürek çiçek açmış. Başımı omzuna yaslamaya, hayata yeniden başlamaya. Bağında bahçende pınarlarında içimi kamaya. Caddelerinde kızlarla oğlanlar oynaşıyordur şimdi, ah hem de nasıl. Başlayan biten tazelenen aşklar başlıyor ömrümüzde. Kirazlar olmadan tez vakitte asmanın sürgün veren dallarında, nergisin zerenin taç yapraklarında, seninle baharı başımı omzuna yaslamaya, hayata yeniden başlamaya. Bağında bahçende pınarlarında içimi yıkamaya.
La la la la la la.
İnsan Halleri devam ediyor. Konuğumuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Yıldırım Beyatlı Doğan. Sohbetimiz devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Evet, tarihin eski çağlarından beri bir insanın kendini tanıması, anlaması sorunu devam ediyor. Çağımızın ünlü filozoflarından da Sponville, kendini tanımak, hayran hayran kendini seyretmek değildir. İnsanın hem ne olduğunu hem de ne olması gerektiğini araştırmasıdır. Nasıl düşüneceğini, nasıl yaşayacağını, nasıl mutlu olacağını kendine sormasıdır demiş. Bir de varoluş sorunu var aslında. Neden buradayız? Bu soruları da soruyoruz kendimize. Neden böyle bir ihtiyaç duyulmuş sizce? Neden böyle bir soru sorma ihtiyacı duyduk biz?
Ben kusura bakmayın, biraz takıntılıyım. Sponville'i bilmiyorum. Ama bunu çağımızda Sartre'ın hemen öncesi Kierkegaard, Heidegger bir sürü insan sorumlamış, yorumlamış. Soru şey, benim varlığım ne işe yarıyor?
Ben kimim?
Ben kimim? Ben ne işe yarıyorum? Diye. Bunu neden sorduğumu diye aranan soru, diye aranan yanıt. Bunu sorması, bunu sorduğu sürece var olduğunu hissetmesiyle eşdeğer bir şey. İyi ki soruyor. Çünkü bunu sormak, bir soru sormak bir sorumluluk üstlenmektir. Bunu sorduğu zaman, varlığını sorduğu zaman, ne kadar iyi bir soru bu. Ben nasıl olup da varım? Var olmam bana bir sorumluluk yüklüyor mu?
Niçin varım?
İşte bir sorumluluğum olduğu için varım. Peki ben sadece bu soruyla yetinirsem ben ne işe yararım? Bir diğer soru da bu. İkisini bir araya getirdiğimizde kimi yerde hemen kırılıveren bir tartışma başlar. Madem varım, o zaman sorumluyum. Çünkü benim kendi varlığımı algılamam benim üstünlüğüm. Benim varlığımı anlamlı kılan şey. Ama benim varlığım, ben tek başına yaşadığım sürece hiçbir işe yaramıyor. Ben tek başıma yaşadığım sürece ben zamanı bile algılamakta zorluk çekiyorum. O zaman ben varlığımı, varlığını sorgulayan başkalarıyla birlikte değerlendirip zenginleştirerek algılarsam eğer, ben varlığımı bireysel hizmet anlamında değil de toplumsal varoluşun ayrılmaz bir parçası haline getirirsem eğer, o vakit mutluluk bir anlam ifade edebilir. O vakit acının da bir anlamı vardır. O vakit beklemenin de bir anlamı vardır. Çok önemli bir şey. O vakit zamanın da bir anlamı vardır. O vakit yaşamanın da bir anlamı vardır. Çünkü ölünce varlık sona mı eriyor? Hayır, felsefi olarak sona ermiyor. Ama var olmak, birinci planda soluk alıp vermek, onunla eş değer, eş kulvarda ilerleyen anlamaksa, o zaman ben anladığımı yerine getireceğim. Nasıl yerine getireceğim? Kalım, yaşamda kalımın yollarını arayacağım. Yaşamda kalırken varlığımı başka bir varlığın sürmesini engel hale getirmeyeceğim. Böyle yaptığımda ben varlığımı süsleyebilirim, donatabilirim. Ve ben varlığımı toplumsallığımdan asla koparmaksızın kendi hoşnutluğum, kendi doyumum için de kullanabilirim. Onun için insanlar sanat denilen o olağanüstü yapıyı keşfetmişler. Derken yaratıcılık çıkmış ortaya. Yaratıcılık varlığın en önemli koşullarından bir tanesi ama asıl gerideki dürtü ne biliyor musunuz güdü? Hani söyledik ya, ben varlığa geldim, yokluğa da gideceğim. Hı hı. İkisinin arasında varlığın ne anlamı var diye çağımızdaki varoluş sorgulayan insanların belirledikleri şey, ben yok olduktan sonra var olmaya devam etmenin bir yolunu bulmalıyım derken sanatı keşfetmeleri.
Kalıcı bir eserim olsun.
Evet, sanatı keşfetme. Latinlerin bir lafı vardır Burcu Hanım. Bir insan yeryüzünde gerçek anlamda adının en son anıldığı gün ölür derler. Bu Latinlerin lafı. Yani Latinler ne zaman, işte 15. 14. yüzyılda çağımızdan 7-8 asır önce, daha da öncesinde yaşamış bir insan. O zaman başlangıçta söylediğimiz şey doğru olmuyor mu? İnsanın varlığını duyumsaması, doğayı seyretmesiyle sınırlı değil. Aynen doğayı taklit ederek varlığını topluluk haline getirmesiyle sınırlı. Ardından devamlılık söz konusu olduğunda, pardon.
Evet hocam, peki bir de bunun sorumluluğu mu var? Evet, varoluşun bir ağırlığı, bir sorumluluğu da var. Tabii ki farklı düşüncelere göre sorumluluk da belki insanlara göre değişebilir. Ama temel sorumluluğumuz nedir sizce?
Var olmaktır. Varlığınızın toplum için bir işe yaramasıdır.
Başka insanlara faydalı olmak diyebilir miyiz?
O da olabilir. Önce kendinize iyi. Şeydir mesela, psikoterapide çok önemlidir, ben ona inanıyorum. Kendini sevmeyen insan hiç kimseyi sevemez. Kendini sevmeyen insan sevildiğini de bilemez.
Kendini sevmek nedir?
Kendine adam muamelesi yapmaktır. Varlığına saygı duymaktır. Varlığını bir sorumluluk olarak algılamaktır. Kendini korumaktır.
Bu noktayı belki biz biraz unutuyoruz. Kendimizi korumayı. Kendini sevmek denince
ya ben hep biz diye bir gibi genelleme yapamam.
Evet.
Mümkün değil.
Evet.
Ama varlığından habersiz yaşanan insan için acı verici olduğunu biliyorum. Bunu söyleyeyim. Ha, şunu derseniz eğer demek istediğiniz şuysa tamamen katılıyorum. Etrafımızda varlığından habersiz, varlığını bir sorumluluk olarak yaşama gereğinden habersiz, sanata ardını dönmüş, yaratıcılığa ardını dönmüş, mezar taşı kadar ufacık bir alanın üstüne bile adı yazmaya değmeyecek biçimde yaşadığın sürece yaşadığın sadece acı olur. Bunu söylüyorsanız katılıyorum.
Evet. Peki insan varoluş nedenini tarih boyunca nasıl yorumlamış? Eski çağlarda, antik çağlarda belki bunu bir imtihan olarak algılamışlar. Hala da bu şekilde algılıyoruz bazen. Neden var olduk? Çünkü bu dünyada imtihandayız diye bir görüş var. Bu tarih boyunca böyle miymiş?
Hayır, böyle değil. Bu sadece kutsal kitapların bir ibaresi. O ayrı bir bahis.
Evet.
Bugünkü konumuz olamaz zaten. Ancak böyle bir görüş yok. Böyle buna dair, çünkü bu terbiye ile ilgili, ahlak gibi yüksek değerlerle ilgili çok da hoş. Madem varsa bir sorumluluğun var. Bu sorumluluğun seni yönetir. Bu sorumluluğun seni senin varlığına değer katmanı sağlar. Buna göre yaşamalısın derken bunda hiçbir sakınca yok. Erdem açısından da, ahlak açısından da. İnanç buysa asla bir sakıncası yok. Ama tarih içinde insanın varlığını sorgulaması, yani zihnini sorgulaması, toplumsallıkla bireysellik arasında bir ayrım yapma gereği noktasında ortaya çıkmıştır diye düşünüyorum.
Evet. İnsanın kendini algılayış biçimi birey olarak ve toplum olarak davranışlarını nasıl etkiler sizce? İnsanın kendini nasıl algıladığı aslında başka insanları da algılayışını değiştiren
soruyu
bir durumdur.
Soruyu şöyle değiştirebiliriz. Şöyle değiştirebiliriz. Bu da çok güzel bir soru. İnsanın beklenti, talep, ihtiyaç, niyetleri onun kendini algılamasını etkileyebilir mi? Onun varlığını hissetmesine ne kadar katkısı var? Çok güzel bir soru bu. Etkiler. Başlangıçta şimdi doğal gereksinimler var. Yemek, içmek, kalım gibi. Ama toplumsallaştıktan sonra, yani 5000 yıl önce insanın öğlen yemeğimi şurada yiyeceğim diye bir derdi yoktu. Önüne gelen ağaçta neyi yiyeceğini bildiği sürece bir sürü ağaç dalı var, bir sürü yaprak var, bir sürü bitki var, hayvan var. Toplumsallaştıkça tükettiğimiz şeyler bizi yönetir hale geldikçe, varlığımızla asla alakası olmadığı halde tuhaf, yeni ihtiyaçlar var etmişiz. Bu ihtiyaçlar da ille de varlığımızla ilgili gibi. Hayır. Tüketim toplumu zaten böyle bir şeydir. Tüketici olmak boşuna. Varlığının, biyolojik gereksinimlerinin asla tanımlamadığı, varlığına katkı sağlaması asla söz konusu olmayacak şeyleri, varlığının bir parçası gibi algıladığın, zihninin, beynine yedeğe aldığın bir yaşama hali, tuhaf bir yaratık olarak yaşama hali. Dolayısıyla varlığını algılıyorsa toplumu da algılıyor. Toplumu algılıyorsa o zaman ihtiyaçlarına belli sistemler için, belli sıralamalar içinde, sıra düzeni içinde değerlendirip ve o an ne gerekiyorsa ona göre halledip yaşıyor. Ama sanatı, yaratıcılığı asla eksik bırakmadan.
Peki hocam, şuna katılır mısınız? Maslow'un ihtiyaçlar piramidi var. Ve kendini gerçekleştirmek en üst tepede. En tepede. En üst basamak aslında. Bunun için önce diğer basamakları aşmak gerekiyor. İşte yemeğimizi bulmamız gerekiyor. Belli barınma gibi ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekiyor ki kendi varlığımızı sorgulayalım, kendimizi gerçekleştirebilelim, bu alanda çaba gösterebilelim. Siz buna katılıyor musunuz? Maslow'un piramidine?
Buna bir şey söyleyemem çünkü bu alanı bilmiyorum. Psikolojinin alanı. Buna bir soru, psikoloğun cevap vermesi çok daha iyi olur. Ama belli ki siz benden daha iyi biliyorsunuz. Buna katılıp katılmamak söz konusu olamaz. Bu bana doğru geliyor. Maslow bir psikolog herhalde, seyircilerimizin, dinleyicilerimizin bunu bilmesi gerekiyor. Bence bunu tarif ederken söylediğiniz şeylerde birinci hangisiydi?
En temelde barınma gibi ihtiyaçlar, yemek, içmek gibi ihtiyaçlar.
Bu da aynen şey gibi, demin konuştuğum şey uyuyor değil mi? İnsanın gelişimine.
Evet.
Yani biyolojik gerekliliğe karşı gelen ihtiyaç başlıkları var. Giderek toplumsallaştıkça bunlar şey yapıyor, işgal ettikleri yer azalıyor. Ama önemleri artıyor. Toplumsallaşmak bir türlü tuhaf, yanılsamalı bir önem atfıyla beraber gidebiliyor. Dolayısıyla bu ihtiyaçlar listesi tarif ettiğiniz gibi veya sıra düzeni. Keşke her insan ben Maslow'a göre davranıyorum diyebilecek bilgiyle yaşasaydı.
Keşke o imkanlar oluşturulabilseydi diyelim belki de, değil mi?
Kim oluşturacaktı? İnsanın kendisi.
Evet, evet. Peki hocam, az bir süremiz kaldı. İnsan ilişkileri içerisinde sürekli olarak yeniden tanımlanan bir varlık. Böyle bir varlık olduğuna göre doyumlu ve mutlu yaşam için kendisiyle ve çevresiyle ilişkilerini nasıl, neye göre düzenlemeli?
Çok güzel kişiye söylediniz bana göre. Bir tanesi bizde işte herkes bilir, Freud diye birisi vardır. Eğer Freud anılmamış olsaydı onun yerine en çok anılacak olan insan Sullivan diye bir insan olacaktı. Sullivan Freud'un klasik kişilik tanımını reddeder ve kişiliğin varsayımsal bir yapı olduğunu söyler. Ne demek varsayımsal? Çünkü insanın tutum, davranış, duyumsaması onun ilişki kurduğu her seferinde farklıdır. Hatta aynı insanla kurduğu ilişkide her zaman da farklıdır. Varsayımsallığa işaret ediyor. Dolayısıyla asıl olan birim kişinin ilişkisi ve etkileşimidir. O zaman ben ilişki ve etkileşim içinde tutum ve davranışımı sergilerken bunların mutlak surette benim varoluşumla bağlantısı olması lazım. Yani ben nasıl var oluyorsam benim iletişimsel birimimin, yani iletimin bu varlığa işaret etmesi gerekiyor. Yani şey gibi, göründüğün gibi ya da olduğun gibi görün gibi. Ama her seferinde ben varlığımı merkeze koyarsam ve buna göre davranırsam, ben merkezli olursam, ki öyle olmak gerekiyor, varlık onu gerektiriyor, bencil değil. Ben merkezli olmayı gerektiriyor. O zaman ilişkilerimde, etkileşimde düzenli, kararlı ve sürekli olurum. İster bir çocukla, ister bir büyükle, ister çok yakın bir insanla, isterse daha uzak bir insanla. Ama neticede ben böyle olduğum sürece toplumsal olarak var olabilen bir insan.
Önce birey olmak gerekiyor ki toplumda var olabilelim. Diyebilir miyiz?
Toplumu var etmek için birey olmak gerekiyor. Çünkü neticede var ettiğiniz toplumdan da siz sorumlusunuz.
Evet. Hocam çok teşekkür
ediyoruz.
Rica
ederim, ben teşekkür ediyorum.
Aslında uzun uzun konuşulacak konular. Bir sene boyunca da konuşacağız aslında bu konuları. Bir programa bu kadarı sığdı.
Teşekkür ediyoruz.
Ağzınıza sağlık.
Sağ olun.
Değerli dinleyicilerimiz, İnsan Halleri'nin ilk bölümü sona erdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Yıldırım Beyatlı Doğan bizlerle beraberdi. Haftaya tekrar bir başka konuyla beraber olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
İnsan Halleri.